Din konusu içinde insanlığı en çok meşgul eden ve de ancak ve ancak insanlar tarafından insanlar içinde de belli bir kemale gelmiş olanlar tarafından anlaşılabilecek olan bir konu var. Kader konusu. Herkesin üzerinde durup merak edip araştırdığı, ancak çok çok az, pek değerli bir kısım insan tarafından anlaşılan bir konu. Kader konusunun, kader sırrının anlaşılabilmesi için vahdet konusunun idrak edilmesi şarttır. Vahdet konusu idrak edilmediği sürece kader konusu ancak iman yollu kabul edilebilen bir konudur. Hemen hemen bütün ilimlere vakıf olan cinlerin vukuf sahibi olamadıkları iki konu vardır. Cinlerin vukuf sahibi olamadıkları iki konu vardır. Birincisi vahdet konusu, vahdet sırrı. İkincisi de kader konusu, kader sırrı. Bu iki konuyu cinler idrak edememişlerdir ve edemezler. Zaten hilafet sırrının insana verilmesinin sebebi de cinlerin vahdet ve kader konularını idrak edebilecek istidada sahip olmayışları dolayısıyla bu sırları da ihata edebilecek bir idraka sahip olarak insanın varoluşudur. Yeryüzünde bir halife meydana getireceğim hükmünün neticesinde vahdet ve kader sırlarını idrak edebilecek düzeyde var olan insan, bu istidadı ve kabiliyeti sonucu olarak hilafete liyakat kazanmıştır. Vahdet konusunun ne olduğunu daha önce bazı konuşmalarımızda anlatmıştık. Vahdet mevzunu anlamak için önce kelime-i tevhidin manasını anlamak, sonra İhlas suresinin manasını anlamak ve bu anlayış ve idrak içinde İhlas suresine yaklaşabilmek gerekir. İhlas suresini anlamadığımız sürece Allah ismiyle işaret edilen mutlak mevcudun ne olduğunu anlayabilmemiz mümkün değildir. İhlas suresi dedik. Allah'ın başlı başına tek varlık olduğunu, onun varlığı dışında ikinci bir varlığın söz konusu olmadığını ve onun sınırsız tek olduğunu idrak edebilirsek, ve onun herhangi bir varlıktan meydana gelmediği gibi sınırsız olması dolayısıyla ondan meydana gelen ikinci bir varlığın da var olmadığını anlayabilirsek, işte bu anlayışlar neticesinde görürüz ki sınırsız tek ilminde, sınırsız tek ilminde tüm varlıkları, alemleri düşünmüş, değerlendirmiş, oluşturmuş ve bunları yok etmiştir. Bir diğer ifadeyle, sınırsız tek ilminde alemleri yoktan var etmiş ve onları tekrar yokluğa göndererek tekliğini yaşamıştır, yaşamaktadır. Sınırsız tekin ilminde var ettiği bu mana suretleri gene kendi varlığıyla meydana gelmiş ve kendi varlığıyla meydana gelen bu suretler onun hükmünün gereğini ortaya koymuşlar. Ortaya konan bu manaları seyreden gene kendisi olmuştur. Varlık ilimde mevcut olan bir varlık. Kainat ilimde var olan bir kainat. Dolayısıyla Allah'ın varlığı dışında var olmuş ikinci bir varlık, yapı, vücut, mevcut, evren değil. Buna dair çok basit bir misal vermek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Siz oturduğunuz yerde kafanızda bir dünya hayal ediyorsunuz. Kafanızda var ettiğiniz, hayal ettiğiniz bu dünyanın üstünde de çeşitli özelliklere sahip insanlar oluşturuyorsunuz. Bu oluşturduğunuz insanlar ve varlıklar sizin ilminizde, hayalinizde mevcuttur ve yoktan var olmuştur. Varsa sizin varlığınızla mevcuttur ve neticede de yoktur. İşte tüm kainat ve içindeki tüm varlıklar böylesine ilmi ilahide var edilmiş, onun varlığıyla kaim olan ve neticede yok olacak olan varlıklardır. İşte bu hususu eğer anlayıp, idrak edip, hissedebilirsek, görürüz ki mutlak varlık hangi manalara uygun suretlerin olmasını dilemişse o şekilde onları oldurmuştur. O onları yoktan var etmiş, onların üzerinde dilediğince tasarruf etmiş ve onlara ne dilemişse onları yaptırmıştır. Şimdi burada demin anlattığım misali iyi düşünün. Siz hayalinizde bir dünya yarattınız. Bu dünyanın üstüne insanlar koydunuz ve o insanlara bir takım şeyler yaptırtıyorsunuz. Onlara yaptırdığınız bu şeyleri onlar kendi iradeleri ile mi yapıyorlar? Yani irade-i cüzleri ile mi onlar bir takım davranışları ortaya koyuyorlar? Yoksa sizin ilminizde, hayalinizde, takdirinizin gereği olan davranışları mı ortaya koyuyorlar? O hayalinizde yarattığınız dünyanın üzerindeki iki insandan bir tanesi diğerine bıçak çekiyor ve onu öldürüyor. O onların yanında duran üçüncü bir kişi de onlara bakıyor, bu bıçak çekti ve onu öldürdü diyor. Ama bütün bunlar sizin hayalinizde ve ilminizde, sizin takdirinizle, sizin yaratmanızla, sizin oluşturmanızla meydana geliyor. Peki, şimdi düşünün, bu bıçak çekip öldürenle ölenin durumunu ele alıp da bu kendi irade-i cüz'ünü kullanarak karşısındakini öldürdü diyebilir misiniz? Diyebiliyorsanız, elbette bütün insanların hür, özgür, kendi iradeleri mevcut. Onların üzerinde hükmeden, tasarruf eden, var eden bir varlık mevcut değil. Ve de tüm yaşam her birimin kendi özgür iradesiyle devam edip gidiyor. Ama böyle diyeceğinizi düşünemiyorum. Nitekim bu konuyu açıklığa kavuşturmak için bazı ayetler ve hadisler mevcut. Bu ayetleri ve hadisleri detaylarıyla burada anlatmak istemiyorum. Bunları bizim İnsan ve Sırları isimli kitabımızın kader bahsinde detaylı olarak görebilirsiniz. Şimdi burada fark edilmesi gereken ana nokta, meseleye özden dışa doğru veya yukarıdan aşağı doğru veya noktadan açılıma doğru bakmak suretiyle çözmektir. Şayet biz detaydan öze doğru gitmeye kalkarsak mutlaka bir yerde takılır kalırız, teferruatta boğulur, öze ulaşamayız. Meseleyi özünden kavrayıp çözebilmenin yegane şartı öz noktadan dışa doğru bakmak. Bu da sınırsız tekin, kendi ilminde veya bugünkü tabiriyle kendi bilincinde veya bir başka ifadeyle kendi şuurunda mevcut olan manalar ile o manaları oluşturması, bu suretleri ne gayeyle oluşturursa o davranışları ortaya koyması ve o ortaya koyduğu davranışlara uygun bir biçimde onların üzerinde tasarruf ederek dilediğini oluşturmasıdır. İrade dilemedir. Allah'ın irade sıfatının ismi mürittir. Mürit, irade eden, dileyen demektir. Dileyen, yani mürit tektir ve o Allah'tır. Ve muhakkak ki Allah'ın iradesi yerine gelen bir iradedir. Sınırsız varlığın iradesi de sınırsızdır. Şimdi burada şu noktayı iyi anlayalım. Sınırsız varlığın hayatı sınırsızdır. Sınırsız varlığın ilmi sınırsızdır. Sınırsız varlığın iradesi sınırsızdır. Sınırsız varlığın kudreti sınırsızdır. Sınırsız varlığın kelamı sınırsızdır. Sınırsız varlığın sem'i sınırsızdır. Ve sınırsız varlığın basiri sınırsızdır. Bu söylediğim ifadeler neyi vurgular? Sınırsız varlığın hayatı sınırsızdır dedik. Bu demektir ki sınırsız hayat sahibi olan varlığın yanında ikinci bir hayat sahibi olan varlık mevcut değildir. Onun hayatı sınırsız olduğuna göre hangi isimle, hangi varlıkta bir hayat görüyorsan ondaki hayat sınırsız varlığın hayatıdır. Sınırsız dediğimiz için. Çünkü onun bir sınırı olursa onun sınırının bittiği yerde ikinci bir varlığın hayatiyeti başlar. Sınırsız hayat olduğuna göre ikinci bir varlığın hayatiyetinden söz edilemez. İkinci bir varlık görünse dahi ondaki hayat sınırsız varlığın hayatıdır. Şimdi ikinci noktayı ele alalım. Sınırsız ilim dedik. Onun ilmi sınırsız olduğuna göre ikinci bir ilim sahibi varlık mevcut değildir. İkinci bir varlıkta görülen ilim sınırsız varlığın ilmidir. Yani az önce söylediğimiz gibi o haydır, yani hayat sıfatı sahibidir ve tüm varlık onun hayatıyla hayattadır. O alimdir, ilim sahibidir, sınırsız ilme sahiptir ve tüm varlıklarda mevcut olan ilim onun ilmidir. O mürittir. Yani irade edendir. İradesi sınırsızdır ve tüm varlıklarda mevcut olan irade sınırsızın iradesidir. Siz bir birime dışarıdan baktığınız zaman ondan çıkan iradeyi görerek irade-i cüzdür bu dersiniz. Fakat çıkış noktasında gördüğünüz o irade gerçekte sınırsızın iradesinin o noktadan çıkışıdır ki gerçekte o tek olan, kül olan iradenin ta kendisidir. Çünkü mürit
sınırsızdır. Yani irade sınırsızdır. Sınırsız olan irade sınırlanamayacağı için her bir birimdeki irade sınırsızın sınırsız iradesidir. Varın bundan böyle kudret, kelam, semi, basar gibi vasıfları da sınırsız olarak düşünüp değerlendirin. İşte bu olayı böylece idrak edebilirsek, o zaman görülür ki varlıkta mevcut olan irade tek bir iradedir. Kudret tek bir kudrettir. Ve her an, her zerrede diye görülen tüm manalar ve fiiller hep o sınırsız ilim sahibi varlığın sınırsız dileğiyle, yani iradesiyle, sınırsız kudretin neticesinde ortaya çıkmaktadır. Öyleyse varlıkta tek bir irade, tek bir kudret ve bu tek iradeyi yönlendiren sınırsız tek bir ilim sahibi söz konusudur ki bu sınırsız bir hayata sahiptir. Ve o Allah'tır. Ve o Allah ismi aynasında kendini seyreden varlıktır. Allah ismi ile kendini kendine tanıtmış ve kendini kendinde seyretmiştir. Kendini kendine tanıması için Allah ismi altında çeşitli vasıflarıyla ve özellikleriyle kendini tavsif etmiş, o tavsifte kendisini bulmayı istemiş ve o tavsifte kendisini bulduğu anda da demiştir ki Allah alemlerden ganidir. Vallahu ganiyyul anil alemin. Öyleyse baki olan Allah'tır. Bütün alemler yoktan var olmuş, yokluğa gidici olan, denizin yüzeyindeki dalgalar gibidir. Denizde dalgalar oluşur ve sonra tekrar denize döner. Dalgaların varlığı görenin gözündedir, baki olansa denizdir. Siz eğer denizden oluşmuş bir dalgaysanız, bilin ki her şey aslına rücu edecektir. Her dalga denizde yok olacaktır. Öyleyse bir gün gelecek, mutlaka Allah'ın varlığında yok olacaksınız. Ve yok olduğunuz zaman, bilemem, aynada kendinizi mi göreceksiniz, yoksa kendiniz yok olacak, ayna mı baki kalacak? Bütün bunlar artık yaşayanın bileceği haller. Evet, biz konumuzu tekrar daha fazla dağıtmadan toparlamaya çalışalım. Koni'nin üst noktasından aşağıya bakmak zorundayız. Varlığı değerlendirmek istiyorsak. sınırsız varlığın sınırı olmadığına ve sınırın ötesinde ikinci bir varlık söz konusu olmadığına göre, sınırsız varlığı sıfatlarıyla da sınırsız olarak kabul etmek lazım. Bugüne kadar ehadiyeti sınırsızlığıyla tarif ettik. Bugünkü bu konuşmamızda ise sıfatları yönünden sınırsızlığını idrak ettirmek istiyoruz. Sıfatları yönünden sınırsızlığını idrak edebilirsek eğer, o zaman hayatıyla, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle sınırsız olduğunu görecek, sınırın ötesinde ikinci bir hayat, irade, kudret vasıflarıyla var olan bir varlık olmadığını idrak edecek ve bizim gözümüze ve algılamamıza göre var olan birimden çıkan vasıfların orijine ait vasıflar olduğunu müşahede edeceğiz ki beş duyuya göre cüz olarak nitelendirdiğimiz hayat, ilim, iradenin gerçekte, hakikatte kül olduğunu, külden olduğunu müşahede edebileceğiz. Bunu idrak etmek bizim için dilenmişse, o zaman kader dediğimiz hükmü tekliğin dilemesi ile meydana gelen seyir alemi olduğunu fark edeceğiz. Varlıkta seyreden ve seyredilen tek. Öyleyse seyredenin seyretmeyi murad ettiği şekiller ve manalar da o tekin eseri. Bu açıdan baktığınızda varlığı tek bir varlığın hayatı, ilmi, iradesi, kudreti, kelamı, sem'i ve basarı olarak müşahede edeceğiz. Ve bütün bunların mükevvinin kevni olarak değerlendireceğiz. Mutlak kudret sahibi olan varlıkta var olmayan yegane şey aczdir. Mükevvenatta her şey ise acz ile malüldür. O mükevvini meydana getiren mutlak kudret sahibine göre. O yüzdendir ki insanı kamil, insan zalum ve cehuldür ayetinde anlatıldığı üzere aczın eseri olan bir ifadeyle tavsif edilmiştir. Çünkü tüm varlık birer azası olan insan-ı kamilin sınırsızlığa göre ifade ettiği sınırlılıktır. Mükevvin, yani kevnde sayısız manaları ishar eden bütün bu alemleri acz içinde yaratmıştır. İnsan-ı kamil batını itibariyle, gayb-ı mutlak itibariyle sınırsız, Fakat ishar ettiği manaların batınına nispeti itibariyle de acizdir. Bu aczi ifade eden Muhyiddin Arabi, bildim ki en yüksek mertebe abd-i aciz mertebesidir demiştir. Ki abd-i aciz ifadesiyle kastedilen mana insan-ı kamilin müşahedesi alemidir. Sakın bu anlattıklarımı bireysel aklınızla yorumlamaya çalışmayın. Çünkü beşere düşersiniz insan-ı kamil boyutundan. Ne kadar mana izhar olunursa olunsun, izhar olunmayana nispetle bir sınırlılık içindedir. Bu sınırlılıksa o izhar olunanın acziyetinden veya acziyeti olarak tavsif olunur. İşte bu manada eğer ele alınırsa Hazreti Muhammed, ben günde 70 defa istiğfar ederim der. Buradaki insan-ı kamilin istiğfarından murat, sınırsız olan varlığın manalarını sınırsız şekilde ortaya koymakta ki aczin eseridir. Senin sınırsız manalarını kulluğumun gereği olarak ortaya koymakta acizim diyerek alemlerden ganilik vasfını itiraf etmektir bu. Bunlar insan-ı kamile has olan bazı manalar. Ama Allah bu kemalatı da isharsa dediğinde bizim gibi acizleri kullanır. Bizim dilimizden bunları aşikar eder. O yüce sultanın keremine had son yoktur. Diler sultana verir, diler fakire verir. Biz ne fakirin ne sultanın üzerinde duralım. Bu manaları alıp değerlendirmeye çalışalım. Tabii bu manaları alıp değerlendirebilmek bize kolaylaştırılmış ise, yoksa kul küllün ya'melu ala şakileti ayetinde işaret edildiği üzere bunları anlamak üzere programlanmamışsak, bunları anlamak üzere meydana gelmemişsek, bunları anlamak bize kolaylaştırılmamışsa, her biri kendine kolaylaştırılanı yapar hükmünce bize kolaylaştırılanın peşinde koşacak ve bu gerçekleri maalesef yaşayamayacağız. Esasen bu anlattıklarımızın gerçekten iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için Tekliğin Esasları isimli kasetimizle Kader Nedir isimli kasetlerimizde anlatılanların çok iyi anlaşılması gerekir. Ondan sonradır ki bu konu bu kasette anlattığımız bir biçimde ele alınmalı. Ve de tek varlığın yarattığı suretlerin ve manaların, daha doğrusu mana suretlerinin ne gayeyle, niçin ve nasıl oluşturulduğu idrak edilmelidir. Bütün bu manaların var edilişi sırrı esasen geçmişte birçok birimde çeşitli şekillerde tartışılan ilim mi maluma tabidir, malum mu ilme tabidir tartışmasına dayanır. Eğer varlık mevcut ve bu varlık Allah'ın ilminde mevcut ve Allah da ilminde mevcut olan bu manaları meydana getirmekle, ortaya çıkarmakla mukayyet ise, ilim maluma tabidir. Yok eğer sınırsız varlık her boyut ve manada sınırsız varlık. Biraz evvel anlattığım gibi zati yönüyle sınırsız ama sıfatları yönüyle sınırlı değil. Hem zati yönüyle hem sıfatlarıyla hem esmasıyla hem efaliyle sınırsız varlık. Bu cümlelerin üzerinde çok iyi durun. Bu bir cümleyi dahi çok geniş düşünmek gerek. Zatıyla, vasıflarıyla, esmasıyla ve efaliyle sınırsız olan varlık, katında hangi varlığın varlığı var olabilir ki bu sınırsız varlık ona tabi olup onun hükmünü yerine getirmek mecburiyetinde kalsın? Varlıkta mutlak kuvvet, kudret sahibi Allah'tır deriz. Ama bunun manasını hiç düşünmeyiz. Bu işin başı sonu nereye gider? Hiç tefekkür etmeyiz. Birazcık kendimizi tabiatımızdan soyutlayalım. Değer yargılarından arıtalım. Ve şuurun objektifliği içinde sınırsızlığa garp olalım. Denizin sıcaklığı içinde buzluğumuz erisin. Denizde yok olalım. O zaman bakalım denizin dışında bir şey var mı? Ve o zaman bakalım değer yargıları kalıyor mu? Evet, gene konu açılıyor. Bu konu çok açılmaya, yayılmaya dönük bir konu. Biz iyi anlayalım ki bütün malum ilme tabidir. Bazıları demiştir ki o ilminde kendi varlığında bulduğu manaları ortaya çıkarmak durumundadır ve bunları çıkartmıştır ortaya. Kendinden hangi manaları bulmuşsa o manaları ortaya çıkarmıştır. O manalar kendi varlıklarını meydana getirmiştir bir manada. Burada maalesef yanılma söz konusudur. Çünkü o ilminde dilediği manaları meydana getirmektedir. İlminde kendinde bulduğu manaları değil, ilminde mevcut olan manaları değil, zatında ürettiği manaları meydana getirmektedir. Eğer kendinde bulduğu manaları meydana getirmektedir dersek, sınırsız varlığı kayda sokmuş oluruz. O takdirde o manaların bütünü olma durumuna girer. Halbuki ehattır. Cüzlerden, manaların birleşiminden meydana gelmemiştir. Bugüne kadar cüzlerden meydana gelmemiş sözünü, ehadın manası olan cüzlerden meydana gelmemiş sözünü maddi manada tarif etmiştik, anlatmıştık. Şimdi bakın bir üst boyuta çıkıyoruz. esmaların oluşturduğu esmalardan teşekkül etmiş bir zat değil. Zatın oluşturduğu manalar söz konusudur. Dolayısıyla o dilediği esmaları meydana getirmiştir. Dilediği esmaları meydana getirmiştir sözünün neticesi olarak da bir sureti olmaz. Suret derken fizik suret demiyorum, mana sureti diyorum. Herhangi bir mana suretiyle kayıt altına girmez. Bu yüzden eğer ki malumu olan şeyi meydana getirmek mecburiyetinde olursa, o zaman onun belli bir mana sureti de çıkar ortaya. Halbuki ilminde dilediği gibi hükmetmek suretiyle dilediği manaları icat etmiş ve bu manalardan oluşan alemleri yaratmıştır. Yani alem efal mertebesi itibariyle değil, esma mertebesi itibariyle yaratılmış, yoktan var olmuş, yok olan alemlerdir. Dolayısıyladır ki her şey onun zatında, ilminde mevcuttur ve ilmin dışında varlık kokusu almamıştır. İlim maluma tabidir diyenlerin bu yanılgısının sebebi de şudur. Onlar aşağıdan yukarı bakış açısı itibariyle meseleyi çözmeye çalışmışlardır. Yani birimden zata bakış açısıyla olayı çözmeye çalışmışlardır. Daha doğrusu velayet ilmiyle olayı çözmeye çalışmışlardır. Velayet ilmi itibariyle halktan hakka uruç söz konusudur. Nübüvvet ilmi ise hakkın halka tenezzülüdür. Nübüvvet-i tarifiye ilmine sahip olan insan-ı kamillerin indinde malum ilme tabidir. Buna mukabil velayet kemalatındaki müşahedede ilim maluma tabidir. Bunun sebebi malumun sabitliğidir. Velayet gözüyle baktığın zaman malumun sabitliği müşahede edilir. Fakat nübüvvet marifetiyle olaya bakıldığı zaman zatının dışında hiçbir şey mevcut değildir. Dolayısıyla zatına olan ilmi neticesinde dilediklerini icat etmesi, yoktan var etmesi söz konusudur. Dilediğini icat etmesi, yoktan var etmesiyle kastettiğimiz manalardır. Efal mertebesini konuşmuyoruz. O manaları icat ediyor. O manalar efale dönüşüyor. Ama her an bize göre konuşuyorum, her an. Aslında her an değil, tek bir andır. Çünkü varlık tek bir tecellinin neticesidir. Tecelli-i vahid diye bahsedilir. Bu ilim mertebesinde icat yolu meydana gelmiş manalar vardır ki işte bu nokta Allah alemlerden ganidir ayetiyle anlatılmak istenmiştir. Allah'ın alemlerden, yani alemleri meydana getiren isimlerin manalarından gani olması ilmin maluma tabi olmadığının ispatıdır. Eğer ilim maluma tabi olsaydı, o zaman Allah alemlerden gani ayeti ile işaret edilen husus söz konusu olmazdı. Çünkü ona tabi olmak mecburiyeti vardı. Halbuki Allah alemlerden ganidir. Ki bu zat-ı bah dediğimiz zatın mutlakiyetine işaret eder. Esasen zat için mutlakiyet dahi söz edilmez. Fakat aşağıya göre zatın mertebesini izah sadedinde kullanılan bir ifadedir bu. Yoksa zat için baht veya mutlakiyet veya vücut gibi tabirler kullanılmaz. Evet, zannediyorum ki bütün efal alemini getirebilir. O ilk noktada son hareket belirlenmiştir. Bu sebeple nasıl kainattaki şu anda sayısız birimler o tek noktadan meydana gelmişse ve o tek noktada mevcut özelliklerle bağlı ise, bütün alemlerde görülen manalar dahi ilk noktada diyeceğimiz zattan meydana gelmiştir. Ama zatın bağımsız ve sınırsız ilmine ve kudretine ve iradesine dayalı olarak. İşte bunu böylece anlayabilirsek kader olayını da dolayısıyla çözmüş oluruz. Kader derken zaten basit olaya bakmayalım. Basit bakmayalım derken neyi kastediyorum? Dünya üstünde bir avuç insan, 3-5 milyar. Denizden alınan bir kum, deniz kıyısından alınan bir avuç kum. Ben insanı yeryüzünde halife yarattım diyor. İnsan yeryüzündeki halifedir. Gökyüzünde, yani evrende her boyutta halifeler mevcuttur. Her boyutun kapasitesine göre halifeler mevcuttur. Halife yeryüzündeki halifedir. Yeryüzündeki halifenin de haddi hududu bellidir. Gerçek halife tektir. O da insanı kamil ismiyle, vasfıyla tanıdığımız Ruh-u Azam'dır. Veya bir diğer ifadesiyle Hakikat-ı Muhammediye'dir. Veya bir diğer yönüyle Akla Evvel'dir. Onun minyatürizesi yeryüzünde Adem. Adı bile Adem. Yok. İsmi var, cismi yok. Anka kuşu gibi. Adı var, kendi yok. Zaten varlık esasında onun varlığı da isimlerle çokluk meydana gelmiş. İsimler çoğaldıkça varlıklar çoğaldı sanılmış. Oysa varlık esasında tek bir varlık. Denizin üstündeki her bir dalgaya ayrı bir isim ver ve denizde bu kadar varlık var de. Halbuki hep gene dalga. Biri daha büyük, biri daha küçük, biri daha kavisli, biri daha az kavisli. Ama neticede hepsi de denizin dalgası. İşte burada basiretler arasındaki fark. Basirete göre de bu fark. Yukarıdan bakarsan aşağıya ne böyle bir fark var, ne böyle bir kavga var. Azap var cehennemdekiler için, nimet var, zevk var cennettekiler için. Allah var kendi için. Sonra kendi kendine kalır. Ezelde de ebedde de zaten kendi kendinedir. İlim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı demiş Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin dediğini her ne kadar biz de tekrar ediyorsak da gene de lafı uzatıp cahilliğimizi yaymaktan başka bir iş yapmıyoruz. Niye? Elbette biz bu cahilliğimizi ortaya koyacağız ki kemalat ehlinin kemali bilinsin. Ona göre değerlendirilsin. Her şeyin değeri zıddına göredir. Bir şeyin zıddı yoksa onun değeri pahası da bilinmez. Varlıkta her şey zıddıyla meydana gelmiştir. Her şey çift yaratılmıştır. O çiftin biri bir uçtadır, öteki öbür uçtadır, birbirinin zıttıdır ve birbirinin ne göredir değerleri. Zıtları cem eden görüşse ancak ve ancak teklik noktasında mevcuttur. Tekliğin kemalinin ortaya çıkması da tekliği örten perdelerin kalkmasıyladır. Tekliği örten perdeler gene kendinden kendine olan perdelerdir. Vahid olan mana rahmaniyeti itibariyle sıfat mertebesinin vasıflarıyla mevcut olup bu vasıflarla melikiyet mertebesinin sayısız saltanatı hüküm süren manalarını, isimleri meydana getirmiş ve bu isimler rububiyet hükümlerince ef'al aleminde ortaya konmuştur. Ef'al aleminde ortaya konan her bir birim gene kendini meydana getiren bu silsilenin tüm özelliklerine minyatürize ölçülerde sahip olarak zerre küllün aynasıdır hadisinde işaret edildiği üzere aslından söz eder. Çünkü zerrenin zatı o sınırsız zat, zerrenin vasıfları o sınırsız vasıflar, zerrenin manaları o sınırsız manalar ve zerrenin efali o manaların fiile dönüştür. Bu açıdan bakarsan, bu idrakla bakarsan, varlıkta tekten başka bir şey göremezsin. Efal boyutu, esma boyutu, sıfat boyutu, zat boyutu diyoruz. Bugün güzel bir tabir var bu boyut kelimesi. Esma efalin neresindedir? Sıfat esmanın neresindedir? Zat sıfatın neresindedir? Yedi kat göğün üstünde kürsüyü, kürsünün ötesinde arşı ararlar. Nihayet bu sınırlı alemin ötesinde de bir tanrı, bir ilah, bir Allah ararlar. Her zerrede zatıyla mevcuttur diye tarif edilen varlık her zerrede zatıyla mevcut olduğuna göre ve zatı da sınırsız olduğuna göre bu cümlede zerre kelimesi düşer, zat kalır. O zat belli vasıfları olan elbette ki bir zattır. Her bir zattan söz edildiğinde biz o zatın belli vasıfları vardır. Bu belli vasıfları olan zat, bu vasıflarının neticesi olarak elbette ki belli manalara sahiptir ve sahip olduğu bu manalar ile dilediğini yapar. Yani dilediği manaları üretir, icat eder, yoktan var eder. Yoktan var olan yoklar er geç bir gün yokluğa kavuşur. Zatın sınırsızlığını idrak etmedikçe, zatın sınırsızlığını idrak etmeden evvel de zatın sınırsızlığına iman etmedikçe, hakiki anlamıyla, tahkik anlamıyla İslam'a ve imana gelmiş olmayız. Çünkü bu anlattığım olay olmadan evvelki kişinin halini anlatan Kur'an'da bir ayet vardı. Ereyte menettehaze ilahehu heva. Gördün mü o kişiyi ki kendi hevasını ilah edinmiş. Kendi hayalinde şartlanmasına göre bir ilah yaratmış ve o yarattığı ilaha tapınarak ömrünü geçiriyor. Gördün mü o kişiyi? اَرَيْتَ مَنْ اِتَّهَزَ اِلٰهَهُ هَوَى. İşte bu ayetin kapsamından tahkik yolu çıkmak için zatın sınırsızlığını idrak edip müşahede etmek, hissetmek, yaşamak şarttır. Bu ancak bu anlattıklarım yaşanarak bilinir. Bunları bir kitapta okuyarak öğrenemezsin, bilemezsin, anlatamazsın. Mümkün değildir. Bunun için de evvela buna iman etmen, sonra da bu iman ettiğin şeyi yaşayabilmek için şartlanmalarından, şartlanmalarının getirdiği değer yargılarından, bu değer yargılarının oluşturduğu duygulardan arınman gerek, bir. Bunlardan arındığın zaman tabiatının kucağına esir düşmek durumuna giriverirsin. Dolayısıyla tabiatını çok sıkı kontrol altına almak gerekir. İki. Bu ikisini sıkı kontrol altına aldıktan sonra sende vehminin oluşturduğu benlik mefhumunu sıfıra indirmen gerek ki ölmeden evvel ölebilesin ve baki olan Allah'tır hükmü sende oluşsun. Geçmişte ve günümüzde pek çok kişi şartlanmaları attım diyerek vehmi benlik ortadan kalkmadığı için tabiatının kucağına esir düşmekte ve dünyadayken vehmi benlik deccalına tabi olarak bedeninin istek ve arzuları istikametinde yaşamak suretiyle helak olmaktadırlar. Çünkü şartlanmaları attıktan sonra bir takım özgür davranışların içine düşersin. Benlik vehmi de senden ortadan kalkmadığı için kendini sen bu beden olarak, bu birim olarak, beden olarak veya birim olarak kabullenmen hasebiyle de bedeni isteklerin, yani yemek, içmek, çiftleşmek, bedenin getireceği çeşitli zevkler istikametinde bir serbest yaşamın içine düşersin. Ve dolayısıyla da artık böylece Deccal'ın cennetinde yaşamaya başlarsın. Yani mutlak benliğe karşın vehmi benliğin senin Deccal'ın olmuş olur. Ve sen de bu durumda Deccal'ına, yani vehmi benliğine tabi olarak, o vehmi benliği, Deccal geldiği zaman ben senin Rabbinim diyecek, bana kulluk et diyecek. Deccal'ın özelliği bu. Yani sen de benliğinin hakkın benliği olduğunu düşüneceksin. Ama bu bedenden de soyutlayamamışsın kendini. Dolayısıyla ben madem ki hakkın varlığıyım, ben bu bedende dilediğimi yaparım deyip bedenin yeme, içme, seks veya rahata kavuşma, güzel şeylere sahip olma gibi arzu ve isteklerini tatmin ederek yaşayacaksın. İşte o zaman ne diyor Hazreti Peygamber? Deccal ortaya çıktığı zaman müminler onun cehennemine kendilerini atsınlar, cennetinden kaçırsınlar. Çünkü Deccal'ın cenneti gerçekte cehennem, Deccal'ın cehennemi de gerçekte cennettir diyor. Yani bedenin istek ve arzuları dediğimiz tabiat kelimesiyle, bedenin tabiatı gereği istediği şeyler, ki bunu tabiat kelimesiyle sadece söylüyoruz, bu istekler seni hakikate ulaşmaktan alakoyar. Geçmişte veya günümüzde pek çok bu noktaya yaklaşan gelen kişi kendi vehmi benliğini hak olarak kabul etmiş ve bu benliğinin hükmü altındaki bedeninin istek ve arzuları istikametinde kendini salıvermiş, kendini yemeye, içmeye, sekse, sigaraya vesaireye koyvermiş. Böylece de tabiat bataklığında boğulacak hale gelmiştir. Eğer İsa gökten inerse, yani ilahi kudret, lütuf ve kerem yolu o kişiye erişirse, İsa Deccal'ı öldürür. Yani ilahi kudret ve ilim, ilahi kudret ve ilim Deccal'ın karşısına çıkar. Deccal'la mücadeleyi Mehdi yapar. Mehdi hidayet, ihdadır. Yani ilahi ilim Deccal'ın karşısına dikilir. Vehmi benliğin karşısına hakikat ilmi dikilir. Der ki bu vehmi benlik ortadan kalkmalı, senin şuurun, bilincin vehmi benlikten soyutlanmalı, arınmalı, bu bedenden kendini arındırmalısın, soyutlamalısın. Fakat bu ilim de Deccal'ı öldürmeye yetmez. Çünkü Mehdi'nin gücü Deccal'ı öldürmeye yetmez. Ancak İsa gökten inerek Deccal'ı öldürebilir. İşte hakikat ilmiyle tezahür eden Mehdi, vehmi benlik Deccal'ını öldürüp imha edemez. Ta ki İsa gökten inip İlahi kudretle tahakkuk etsin, İsa'yı gören Deccal olduğu yerde erir, yok olur gider diyor hadiste. İlahi kudret ortaya çıktığı zaman, yani ölmeden evvel ölme hali tam tahakkuk eder ve böylece vehmi benlik ortadan kalkar, işte o zaman Allah'a vuslat dediğimiz hal yaşanır. Eğer kıyamet alametlerinden olan
umuma şamil bu mananın bireyin kıyametinde, kıyametinin kopmasından evvelki bu tahakkukunu anlayabilirsek, vehmi benliğin ne şekilde deccal olduğu, Mehdi'nin deccala karşı ne getireceği, ne ortaya koyacağı ve İsa'nın gökten, yani zati kudretle tahakkukun ortaya çıkışından sonra ancak kalkabileceğini anlamış oluruz. Bunları anladığımız zaman artık başımızı secdeye koyar, dua ederiz. Allah'ım bize bu nimeti ihsan eyle, bize bunu kolaylaştır. Secdede edilen dua makbuldür. Secdede edilen dua makbuldür ve kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Haydi hurra, hep beraber alnımızı toprağa koyalım. Bu da taklittir. Secdedir ama taklittir. Secde kulun varlığının yok olduğu fakr halidir. Fakr halini yaşamayan secdeye gelmiş olmaz batine. Zahiren her ne kadar alnı topraktadır ama benliğiyle kıyamdadır. Kişinin Allah'a en yakın hali secdedir. Yani kişinin vehmi benliğinin ortadan kalktığı anki hali Allah'a kurbet halidir. Kurbet mertebesinde ilahi sıfatlar kişide tahakkuk eder ve bu ilahi sıfatların tahakkuk etmesiyle de onun dilemesi Allah'ın dilemesi olur. İnnemâ emrehu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Eğer biz bir şeyin olmasını irade edersek o şeye ol deriz ve olur. İşte secdedeki dua ederse, yani bir şeyin olmasını dilerse, elbette ki Allah o şeyi oldurur. Öyleyse biz Allah'a yönelelim. Bizi vehmi benlik deccalından korumasını, vehmi benlik deccalını kuvvet ve kudretiyle helak ederek kendine her mertebede kavuşturmasını niyaz edelim. Taklit ehlinden olmaktan bizi korumasını, tahkiki kolaylaştırmasını, tahkike ermemize engel olan hangi hal veya nesneler mevcutsa onlardan uzaklaşmayı bize kolaylaştırmasını isteyelim. Şimdi bu açıdan bakınca şayet bir birimde kendini aşikar etmeyi murad etmişse veya bir birimde kendi efal mertebesinin, yani fiillerinin ortaya çıkışının ötesinde belli bir takım manaları görebilmeyi ve bu manaları ortaya çıkaran vasıflara sahip benliği hissedip yaşayabilmeyi ve nihayet kendi zatını tanımayı takdir etmiş ise, ki bu ancak ve ancak tekin takdiridir. İşte o zaman tekin takdiri üzere o birim yaşam gayesi olarak teke ermeyi hedef alır. Evvela düşüncede, sonra fiilde. Teke ermek uğruna sahip olduğunu sandığı her şeyden yüz çevirebilir. Şartlanmalarını, şartlanmaların getirdiği değer yargılarını, bu değer yargılarından dolayı olan duygularını terk edebilir. Ki terk etmese de zaten sonunda er geç terk edecektir. Dünyada terk edemediğini cehennemde terk edecektir. Bunları terk ettiği gibi bedenden soyutlanmayı da hedef alır. İçki, sigara gibi bir takım alışkanlıkları terk etmenin ötesinde yeme, içme, uyuma, aşırı bedenin zevklerine düşkün olma gibi bağlantılardan da soyutlanmak suretiyle şuur boyutunda kendini tanımayı hedef alır. Bunun neticesinde bunlardan da beri olarak şuur boyutunda kendini bulduktan sonra varlıkta, mevcudatta tek bir şuurun var olduğu düşüncesi içinde vehmi benliğini de yok eder. Ve böylece hakiki benliğine erişir. Ancak bütün bunları gerçekleştirebilmesi için bu halde yaşayan birini bulması şarttır. Çünkü belli şartlanmalar veya tabiatın istekleri veya vehmi benlik mevcutken onun kendi kendine bunu aşabilmesi mümkün değildir. Ki bu olayı Akıl ve İman isimli kasetimizde izah ettik. İşte o kişi tekin takdir üzere buna ulaşacaksa kendindeki tüm beşeri değer yargılarını terk ettirebilecek olan birini bulur. Ki o bunlardan arınmıştır. Zira yüzmeyi yüzmesini bilen öğretir. Hayatında deniz görmemiş adam eğer yüzmeyi tarif ediyorum derse dağın başında çobandan yüzme öğrenilmez. Bunu iyi idrak edebilirsek hitabın nereden ve kimden geldiğini görebilirsek arınmanın şeklini, yolunu, yordamını, mahiyetini sezebilirsek varlığımızı teke teslim ederiz. İslam olmuş oluruz. ve Allah'ın kulu olarak onun manaları bizim aynamızda onun tarafından seyredilir. Yalnız bilelim ki arınmanın pahası her şeyinden arınmaktır. Elbette bunun getireceği acılar, ızdıraplar, sıkıntılar, çileler kesindir. Allah onların malları ve canları karşılığında cenneti verdi diyor ayet-i kerime. Malları ve canları. İki kelime, mal ve can. Bu iki kelimeyi geniş alalım. Hem her türlü bedeni zevklerimiz içinde yaşayacağız, hem de benlik deccalının tüm gücüyle saltanatını sürmesini isteyeceğiz. Ondan sonra da teke havadan ermiş olacağız. Bunu beklemeyin çünkü bu bir hayal. Şeytan insana olmayacak hayalleri düşündürtür ve hiçbir paha ödemeden bu hayallerin hakikat olacağını zannını verir. Bunlar ancak ve ancak zandır. Eğer başınızı şöyle bir geçmişe çevirirseniz, ne kadar Allah'a ermiş kişi varsa hepsi de bu ermenin pahası olan arınmadan terklerden geçmiştir. Ancak ve ancak terk edebildiklerin kadar erebilirsin. Zaten malını, mülkünü, paranı, çoluğunu, çocuğunu, karını, ananı, babanı hepsini elinden alacak. Bunu biliyoruz. Zorunlu olarak senden almadan sen gönül rızasıyla bunlardan arın ki ona erebilesin. Ama cennete gitmek için bu şart değil. Allah'a ermek için bu şart. Sen diyorsan ki bana cennet yeter, o zaten senin 120. günde doğuşunda sayitlik, şakilik hükmü dediğimiz bir biçimde belli olmuş. Sait diye kolaylaştırılmışsa zaten saadetin amelini senden ortaya koydurtacak ve bunun neticesi olarak da paşa paşa cennetine seni sokacak. Yok eğer şakiysen, Allah adildir, dilediğini yapar. Ona da kimse bir şey diyemez. Kim var ki yapsın? Sen bak kendine. İstediğim haktır benim diyorsan bunun pahasını ödeyeceksin arkadaş. Dilerim ki hem bunu deyip hem de kişisel zevklerinle bundan perdelenme. Allah'la buluşmaya giden Musa'ya ateşten hitap etti Allah. Senin Rabbin benim Musa dedi. Ateşten sana hitap ettiği zaman şaşırıp kalma. Ateş adamı yakar. Seni yakan bir yerden sana hitap ettiği zaman bundan perdelenme. seni yakan şey ateştir. Gözün alevle şartlanması. Eğer ki sen hala Allah'a ermek istiyorsan, bil ki asla sen Allah'a eremezsin. Seni yaşatacak olan kişilerin peşinde koşma. Seni öldürecek olanı bulmaya çalış. Ki sen beni göremezsin hitabı ile karşılaşma. Seni yaşatanlar bir ömür boyu yaşatır ama sonunda helakın mukadderdir. Seni öldüren dostundur. Çünkü mümin ölümle Allah'a kavuşur. Vuslata erer. Ve o zaman der ki, benim cenazemi ağlayarak kaldırmayın, davullar, defler çalın. Yar ile vuslattır benim halim. Gelinle güveyin buluşması gibi benim düğün yaparak cenazemi kaldırın. Evet, senin dostun, gerçek dostun seni öldürecek olandır. Onu bulmaya çalış ki onun eliyle Allah'a vuslata eresin. Ölüm senin için şifadır. Ölüm rahmettir. Rahmetse azapta gizlidir. Acıda, ızdırapta gizlidir. Tıpkı acı ilacın içinde şifanın gizli olması gibi. Dünyaya bağlı olan birimlere ölüm korkulu bir şeydir. Ama bil ki burada o korkuyu aşamıyorsan, vehimden kendini kurtaramıyorsan, bunun getireceği azaplar çok daha büyük olacaktır. Var gelsen kendini güler yüzle, seve seve Allah için ölüme terk et ki nefsinden, benliğinden ölü Allah ile hay ve baki olarak yaşayasın. Yani ölmeden evvel öl. Hükmünce ölümü tatmış olasın. İstiyorsan Allah'ı durma, boşa vakit geçirme, koş ona. İstiyorsan dünyayı, onu da hiç olmazsa tadabildiğince zevkinle yaşa, bari dünyayı yaşadım de. Evet dostum, sana bir şeyler anlatmaya çalıştım. Çeşitli yerlerden, çeşitli şeylerden söz ettim. Ama bütün bunlarla anlatmak istediğim hep tek. Tekin takdirince sende olacak şeyler. Tek sana bunu kolaylaştırmışsa, tek sana bunu takdir etmişse, bu dediklerim de elbette sende tesirini icra edecek ve seni o yolda yürüterek sevdiğine, aradığına kavuşturacaktır. Perdeleri kaldırtacaktır. Yok eğer tekin takdiri ayrılıksa, ayrılık süre gidecek,
ve bunun neticeleri de senin için kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Diyeceğim odur ki, tekin takdiri neyse, o yerine gelmiştir. Tek selam eylesin cümlemize.